Tarih nedir? Profesör Doktor Erol Kılıç. Bilimin modern anlamda sınıflandırılmasının ilk kez Yunanlı filozof Aristoteles tarafından yapıldığı bilinmektedir. Onun yaptığı bilim sınıflandırmasında tarih bilimi de bulunmaktadır. Aristo'dan günümüze doğuda ve batıda yapılan bilim tarihi çalışmalarında tarih her zaman bir bilim olarak yerini almıştır. İslam dünyasında bilimin tasnif çalışmaları Abbasi devrinde başlamıştır. Farabi ile başlayan bu tür çalışmalara İbn Sina, İbnül Efkani, Harizmi, İbn Haldun ve İbn Hazm gibi bilim insanları katkıda bulunmuştur. Osmanlı döneminde bu alanda ilk çalışmaları yapan Taşköprülüzade ve Katip Çelebi gibi isimler zikredilebilir. Ne yazık ki yaklaşık 2400 yıldan beri bir bilim dalı olarak bilinen tarih yer yer doğudan batıya, genellikle diktatörlük sistemlerinde bilimden efsaneye, efsaneden mitolojiye, mitolojiden adeta tartışılmaz ve anlaşılmaz bir din anlayışına savrulmuştur. Siyasetin tarihe müdahalesiyle çift taraflı tuhaf bir çıkar ilişkisi ortaya çıkmıştır. Bu durum tarihin siyaset tarafından kullanılmasına, siyasete bulaşmış tarihçinin de bilim yerine siyasi tercihiyle mazideki gerçekliği çarpıtmasına yol açmıştır. Tarihin siyasileşmesi istismarına da kapı açtığından tarihi olay ve olguların çarpıtılmasına ve siyasi hedeflere yönelik manipülasyonlara dönüşmektedir. Dünya çapında güçlenen popülist hareketler toplumları etkilemek için yalan haberler kadar yalan tarihlere de başvuruyor. Bunlar da genellikle demokrasi karşıtı siyasi gündemlerle ve dışlayıcı eğilimlerle el ele gidiyor. Anılan bu ilmi gerçekler ortada dururken tarih biliminin adeta genetiğiyle oynanıp nasıl tehlikeli bir hikayeye dönüştürüldüğünü yine tarihin kendisinden öğreniyoruz. İlmi çerçeveden çıkarılarak ötekileştirmenin ve diktatörleşmenin bir aracı haline getirilen tarih anlayışının önemli metotlarından biri geleneğin icadıdır. Yani olmayan geleneği inşadır. Dünyanın farklı yer ve zamanlarında genellikle sosyoekonomik ve kültürel seviyesi içinde bulundukları toplumdan aşağı sınıflar arasında geçmişi diriltme eğilimleri görülür. Hatta geçmişlerinde sahip olmadıkları değerleri yeniden inşa etmeye çalışıp geleneğin icadını oluşturmaya girişirler. Avrupa'da Neo-Roma ve Türkiye'de Neo-Osmanlı gibi oluşumlar bu konuda bilinen örneklerdir. Geçmişi özlemin problemi çözmede ibret alma teorisiyle bazı pozitif yönleri de vardır. Fakat bu ibret ve geçmişe özlem ilişkisinin dengesi bozulduğu zaman problemlerin ortaya çıktığını görmekteyiz. Maalesef günümüzde bu geleneğin icadı yaklaşımı siyasetten mimariye, eğitimden hayat tarzına kadar uzanmıştır. Mimaride, sanatta, müzikte ve benzer alanlarda bile replika, yani eski sanat eserlerinin legal kopyası yolu tercih edilmiştir. Bu tercih, bir taraftan medeniyetlerin günümüz temsilcileri tarafından yeni değerlerle üretim yapamadıklarına, diğer yandan da bu eksikliklerini görmezden gelip, mazideki üstünlüklerini öne çıkarıp yüzlerce yıl önceki eserlerin kötü birer kopyalarını yaparak toplumsal meşruiyet peşinde olduklarına şahit olmaktayız. Bu kısır döngüde muhafazakar politikacılar hali hazırdaki problemleri çözemediklerinde halkı mazideki büyüklükleriyle meşgul ederler. Nitekim başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de yapılan büyük camilerin 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin kötü birer kopyaları olduğu uzmanlar tarafından tespit edilmiştir. Neo-Osmanlıcılığın temeli İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümü olan 1953 yılında atılmıştır. Demokrat Parti toplum karşısında siyasi meşruluğunu pekiştirmek için başta Necip Fazıl Kısakürek olmak üzere dönemin önde gelen muhafazakar entelektüelleriyle birlikte çalıştı. İdeal ve kristalleştirilmiş bir Osmanlı ve 2. Abdülhamit figürüyle geleneğin icadına giriştikleri görülmektedir. Böylece tarih, muhafazakar siyasetin yoğun bir şekilde kullandığı bir alan haline gelmiştir. Şimdilerde ise sınır tanımadan hırpalanan tarih, hiç olmadığı kadar siyasetin çıkar aracı olarak kullanılmaktadır. Temsilde ve itibarda israf olmaz teorisiyle, tüyü bitmemiş yetimin hakkı gayri ahlaki ve sorumsuzca harcanarak olağanüstü maliyetlerle saraylar yaptırılıp adına külliye ismi verildiğine şahit olmaktayız. Oysa Osmanlı öncesi ve Osmanlı İslam mimarisinde saray merkezi hiçbir külliye yapılmamıştır. Külliye, cami merkezli olup çeşitli sosyal mekanlar içinde toplayan bir yapı topluluğudur. Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı İslam Ansiklopedisi'nde külliyenin cami, medrese, türbe, mektep, taphane, imaret yani yemekhane, mutfak, kiler, fırın, darüşşifa, han, çarşı, dükkanlar, hamam, sebil, çeşme, muvakkithane, evler, odalar, ahır ve benzeri yapılardan oluştuğu belirtilmektedir. Yine bu Neo-Osmanlı düşüncesiyle toplumun bir kısmıyla alay edilip, çoğunluğunu bir şekilde ikna ederek yapılan sarayın iç merdivenlerinde partizanlarına şuur altı mesajlar iletmek için gülünç kıyafetler giydirilmiş askerler sergilendiğini hepimiz biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaklaşık 100 yıllık devlet geleneğinde olmayan bir uygulamayla atlı askerlerle yabancı devlet başkan ve misyonları karşılanıp bu merasimlerde evrensel protokol simgesi kırmızı halı yerine turkuaz renkli halı ve asker kıyafetleri icat edildi. Başta Osmanlı Devleti olmak üzere bilinen geçmişteki medeniyetimizin geleneğinde olmayan bu uygulamalar, inanmadıkları halde Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle ulema tarafından da göz yumularak onaylandı. Öte yandan vatandaşların vergileriyle devlet tarafından yaptırılan büyük yatırımların açılış törenlerinden market açılışlarına kadar kullanılan mehter takımı ortak bir tarihi değer iken politik grup ve kişiler tarafından çıkar elde etmek için değersizleştirildi. Bütün vatandaşların vergisiyle yayın yapan devlet televizyonunda ve yine bu vergilerle ödenen yüksek maliyetli dizi ve filmlerle bazı ülke yöneticilerinin çeşitli tarihi sima ve kurumlara benzetildiğini görmekteyiz. Neo-Osmanlıcılığın istismar ettiği 2. Abdülhamit ve algısı kullanılarak Halife 3. Abdülhamit figürü icat edilmeye çalışılmaktadır. Fakat bu tür girişimler devletler ve toplumlar arası barışın yerine savaşın bir aparatı olmaktan öteye geçmez. Nitekim senaryosunu Muhammed Süleyman Abdülmalik'in yazdığı, yönetmenliğini İngiliz yönetmen Peter Weber'in yaptığı 40 milyon dolar bütçeli ve Tunus'ta çekilen Memalikün Nar, Ateş Krallıkları adlı dizi Suudi Arabistan tarafından finanse edilip Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan ve Arap dünyasının film ve diziler konusunda iddialı kanallarından NBC'de yayınlanmıştır. Osmanlı Devleti'ni Arap dünyasında işgalci gösteren dizi film, Türkiye'deki politik niyetlerle çekilmiş tarihi dizilere karşı adeta diziler savaşını başlatmış görünüyor. Her kim tarafından çekilirse çekilsin, tarihteki olayların çarpıtılıp buradan bir siyasal çıkar elde etme yarışı başladığında yarışı kimin kazanacağı bilinmez ama kaybedenin mazideki gerçeklik ve bu yarışa muhatap halkların olacağı kesin. Halife 3. Abdülhamit algısı aynı zamanda uluslararası alana yayılmaya çalışılmaktadır. Hemen her alanda çözülmesi gereken problemler varken vatandaşın ödediği vergiler bu sözde halife algısıyla bazı Asya, Afrika ve Doğu Avrupa ülkelerine maddi ve siyasi destek amacıyla peşkeş çekilmektedir. Sadece bir çıkarcı grubun geçici menfaatine katkı sağlasa da bu anlamsız girişimlerin ne yurt içinde ne de uluslararası politikada daimi bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Esasen yukarıda sayılan politikalar yumuşak güç, soft power denilen modern kamu diplomasisi için iyi örneklerdir. Fakat bu uygulamaların ülke menfaatine olabilmesi için yöneticilerin devletin kurumlarını şahsi çıkarları için kullanmayıp uluslararası bir ciddiyete ve güce sahip olmaları gerekir. Aksi takdirde bu tür uygulamaların devlet ciddiyetinin ortadan kalkmasına sebep olduğu bilinen bir gerçektir. Oysa ülke insanların kıt maddi imkanlarıyla pek çok ülkede açtığı çeşitli eğitim kurumları tarafından yapılan kültür faaliyetleri Türkiye ile bu ülkelerin arasında dostluk bağlarının kurulmasını sağlamış ve bu sayede kültürel, ekonomik ve politik alanlarda önemli katkılarda bulunulmuştur. Fakat ülke menfaatinden ziyade gayri hukuki bir şekilde grup ve şahısların menfaati öne çıkarılıp hem yapılan yatırımlar talan edilmiş hem de kurulan sevgi köprüleri yıkılmıştır. Sonuç olarak tarihi değerler toplumun ortak mirasıdır. Bu mirasın devlet eliyle toplumun bir kısmını ötekileştirip diğer kısmına hukuk ihlal edilerek sunulması ne topluma ne de devlete fayda sağlar. Bu bakış açısıyla toplumları mazideki pozitif değerleriyle manipüle ederek onları yönlendirip çıkar amaçlı niyetlerle tarih bilimini değersizleştirmek, maziye ve tarih bilimine vefasızlık olduğu gibi maziden koparılan hafızasız kişiler ve toplumlar yetiştirmekte en azından insanlığa ve bilime karşı işlenmiş bir suçtur. Mazi, geçmiş zamandır. Tarih bilimi maziyi evrensel metotlarla anlamaya ve anlamlandırmaya çalışır. Geçmişin geleceğe aktarılmasını intikam aracı, insanların ve toplumların farklılıklarını savaş sebebi, maziyle uğraşıp mazide kalarak hali hazırı ve geleceği okuyamayan veya gelecek tasavvuru için hiçbir geçmişe ihtiyaç duymayan tarih anlayışı bilimden ziyade hastalıklı bir vakadır. Bu hastalıktan kurtulmak için siyaset elini tarihin üzerinden çekmelidir.